Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle inşallah Hazreti Salih peygamberi, onun kavmini, onun imana daveti ve kavminin buna karşı mukabelesini anlatmaya, paylaşmaya çalışacağız. O kavimden ve Hazreti Salih'in peygamberlik mücadelesinden, tebliğ ve davet vazifesine dikkat edişinden günümüze, hayatımıza dersler çıkarmaya çalışacağız. İlk insan Hazreti Adem aslında aynı zamanda peygamberlerin de atası. Hazreti Hud'dan sonra gelen Hazreti Salih aleyhisselam da Hazreti Adem'in torunlarından, 19. kuşaktan torunu. Hazreti Salih Semud kavmine gönderilmiş bir peygamber. Semud kavmi de günümüzde Şam ile Hicaz arasında, Kuzey Arabistan bölgesinde yerleşmiş, orada Hicr mevkiinde bulunan, yaşayan bir millet. Bu manada Semud kavmi Kur'an-ı Kerim'de zikredilen özellikleri, meziyetleri ve reziletleri, kötülükleri anlatılan kavimlerden bir tanesi. Uzun uzun ayetlerle o kavmin sapıklıkları anlatılmış. Hazreti Hud'un kavmi olan Ad kavmi gibi Semud kavmi de Arabistan bölgesinde aslında yaşayan bir kavim ve Arapların az çok bildiği, duyduğu, nesilden nesile hikayelerini, destanlarını veya menkıbelerini rivayet ettiği bir topluluk. Semud kavmine ikinci Ad kavmi, Ad-ı Sani de ismi veriliyor. Bu kavim her ne kadar Ad kavmine yakın bir mıntıkada yaşamış olsa da onun sapıklıklarını devam ettiren bir kavim olması özelliğiyle dikkat çekiyor. Ve kendilerince bu hayatı temellendirirken şöyle bir düşünceleri var. Evet, bu topraklarda Ad kavmi yaşamıştı. Onlar büyük bir medeniyet kurmuşlardı. Ekmişler, biçmişler, bağlar, bahçeler inşa etmişlerdi. Fakat bu medeniyetlerini yaparken bir basiretsizlik yaptılar, bir hata yaptılar. Kendi yaşadıkları binaları, evlerini sağlam yapmadılar. Dolayısıyla rüzgar, yağmur, fırtına onları savurup gitti. Biz onlardan daha farklı bir medeniyet kurduk, işimizi sağlama aldık ve yaşadığımız hayatı yine dilediğimizce yaşayacağız. Fakat kendimizi korumak için evlerimizi dağların içine, kayaların içine yontarak yapacağız. Böylece bizi herhangi bir rüzgar savurup atamayacak. Biz adeta böyle bir ilahi azaba uğradığımız zaman kendimizi korumuş olacağız diyerek kendilerini tedbir aldılar. Gerçekten çok büyük bir maharet göstererek kayaları yonttular, içinde yaşayabilecekleri bütün şartları hazırladılar. O mağaraların içine bütün evlerini taşıdılar, hayvanlarını vesaire yerleştirdiler, aile olarak da orada kalmaya başladılar. Dışarıda olacak fırtınalar, olağanüstü bir takım olaylar kendilerine sirayet etmeyecek şekilde güya planlar yaptılar, hazırlık yaptılar. Bu kavmin başında Cenda isminde bir hükümdar vardı. Cenda aslında iyi mizaçlı bir insan olmasına rağmen bulunduğu kavimden, onların isteklerinden etkilenmiş birisiydi. Semud kavmi ona müracaat ederek kendileri için bir put inşa etmesini, bir heykel yapmasını talep ettiler. Cenda da buna gönüllü oldu ve onların istediği özelliklerde büyük bir kayayı yonttular. O kayaya göz, sığır göğsü ve at ayağı gibi şekiller verip onu değişik mücevherlerle donattılar. Altından, gümüşten, çeşitli mücevherlerden süslediler ve karşısına geçerek kendi elleriyle yonttukları, isim verdikleri, şekil verdikleri bu tanrıya, bu heykele tapmaya başladılar. Semutlar bununla da yetinmedi. Bir müddet sonra irili ufaklı pek çok isim verdikleri, pek çok icat ettikleri putlara tapmaya başladılar. Ve bir müddet sonra bu putları koymak için de bir puthane inşa ettiler. Ved, Ced, Het, Şems, Menaf, Menat, Lat adında irili ufaklı dediğim gibi pek çok put sahibi oldular. Hazreti Salih de Semut kavmiyle beraber yaşayan bir insandı. Onların ahlaksızlıklarını veya inançsızlıklarından uzak, temiz bir hayat yaşıyordu. Kendi el emeğiyle, ticaretle meşgul oluyordu. Ve kavmi de kendisini dürüstlüğüyle, iyilik ve kabiliyetleri sebebiyle seviyordu, saygı gösteriyordu. Aradan uzun müddet geçti. Hazreti Salih yaklaşık 40 yaşlarına geldi. Kavmi o kadar onu seviyor ve saygı gösteriyor ki ileride kendisini kendi kralları, hükümdarları yapmayı bile düşünüyorlardı. Fakat Allah Teala o seçkinliği, ahlakı sebebiyle Hazreti Salih'e daha büyük bir hükümdarlık bahşetti. Bu da nübüvvet. Hazreti Cebrail Salih Aleyhisselam'a 40 yaşlarına yaklaştığı bir zamanda müracaat ederek gelerek, "Ey Salih, Allah seni peygamber seçti," diyerek onu vazifelendirildiğini haber verdi. Hazreti Salih bu vazifeden çekindi. Daha önceki peygamberlerin hayatları, mücadelelerini az çok bildiği, duyduğu için, Hazreti Hud'un başına gelenleri bildiği için kavmi tarafından dışlandığını, Hazreti Nuh'un kavmi tarafından 950 yıl boyunca çeşitli zulümlere maruz kaldığının farkında olduğu için böyle bir vazife, ağır vazifenin altına girmek istemedi. Uzak durdu. Fakat Allah'ın bu noktadaki emri kesindi. Mustafa, yani seçilmiş bir insan olarak böyle bir vazifeyle görevlendirildi. Hazreti Salih kavme değil, önce o kavmin reisine müracaat ederek, yani Cenda'ya giderek ona Allah'ı, Allah'ın kendisini peygamber seçişini ve ölümden sonraki hayatı anlatmaya karar verdi. Onun yanına gitti, kısaca tevhidi, Allah'ın birliğini anlattı, putlara tapmasını ve kavmini bundan vazgeçirmesini istedi. Cenda ilk anda ona büyük bir tepki göstermedi. Hatta ılımlı davranarak, "Ben," dedi, "kavmimizi çekeceğim kenara, onlarla müzakere edeceğim, istişare edeceğim. Onun neticesini sana bildiririm," dedi. Fakat o kavim Cenda'ya onun gösterdiği makuliyet çerçevesi içinde değil, sert bir şekilde tavır takındılar. Dediler ki, "Eğer Salih'in söyleyeceği bir şey varsa gelsin bize söylesin. Niye aracı kullanıyor? Biz şimdi onun haddini bildiririz," diyerek Cenda'dan farklı bir tavır takındılar. Hazreti Salih bunun üzerine kavmine dönerek, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, yani topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan mağfiret isteyin, sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını da kabul edendir," diyerek ilk tebliğini başlattı. Fakat Semut kavmi Hazreti Salih'in bu tebliğine, bu davetine büyük bir tepki gösterdi. Ve onu yalancılıkla, suçlarla itham etmeye başladılar ve şöyle dediler. Şuara suresinin 141 ila 145. ayet-i kerimeleri mealen şöyle: "Semut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bu tebliğime karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kavmi bu minvalde devam eden Hazreti Salih'in davetlerine, "Ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz," diye karşılık verdiler. Hazreti Salih, "Ey kavmim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerineysem ve o bana kendinden bir rahmet yani peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Eğer bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız," dedi. Kısaca bu karşılıklı konuşma Hazreti Salih'in Allah'ın var olduğu, bir olduğu, onun insanları hesaba çekeceği, ahirette tekrar herkesi yaptığıyla yüz yüze getireceği şeklinde başlayıp devam ediyordu. Putların bir aslının olmadığı, Allah katında hiçbir değerinin olmadığı şeklinde onları İslam esaslarına, ana inanç esaslarına davet ederken, kavmi de ona kendi alışkanlıklarının, örf ve adetlerinin, geleneklerinin öğrettiği şekilde biz atamızdan babamızdan ne gördüysek ona tapmaya devam edeceğiz diye meydan okuyordu. Ve kavmi laf arasında şöyle bir mesaj veriyordu Hazreti Salih'e: sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisin. Yani biz seni daha iyi bir konumda görmek istiyorduk. Sana hükümdarlık vermek istiyorduk. Seni toplumda ileri bir mevkide görmek istiyorduk. Bununla ilgili düşüncelerimiz vardı. Fakat sen peygamberlik iddiasında bulunarak bizim örfümüzü, geleneklerimizi, toplumumuzun dayandığı değerleri yerle bir ederek aslında burada sana hazırladığımız geleceği de mahvettin," diye onu tenkit ediyorlar. Daha doğrusu onu kaybettin sen gibisinden küçük görmeye başladılar. Hazreti Salih de, "Ben," dedi, "sizden herhangi bir ücret, herhangi bir nimet, makam, mevki istemiyorum. Benim bu manada, bu peygamberlik vazifesindeki niyetim ancak Allah'a karşı olan sorumluluğumu, vazifemi yerine getirmektir. Benim ücretimi verecek olan da Allah Teala'dır. Dolayısıyla sizden, sizin hazırlayacağınız gelecekten bir beklentim yok. Beni hükümdar da yapsanız, beni kendi halime bırakıp terk etseniz de, tek başıma bıraksanız da ben Allah'ın bana vermiş olduğu bu vazifeyi, nübüvvet vazifesini yerine getireceğim. Şayet sizin vereceğiniz nimetlere, mükafatlara, makamlara itibar edip bu daveti terk edecek olursam o zaman Allah'a karşı büyük bir haksızlık yapmış olurum. Onun bana vermiş olduğu bu nimete, bu vazifeye isyan etmiş olurum, asi olmuş olurum. Nihayetinde de Allah böyle bir isyan karşılığında, böyle bir asilik durumunda bir ceza verecek olursa hiçbiriniz de bana yardım edemezsiniz. Dolayısıyla ben yolumu çizdim, sizden bir beklentim yok. Allah'ın bana vermiş olduğu vazifeyi, makamı daha çok önemsiyorum. O makamın, o vazifenin gereği neyse onu yapmak için de elimden geleni yapacağım. Siz elinizden geleni yapın. Bana ziyan vermek için eğer engellemek istiyorsanız, ben de Allah'ın bana verdiği bu vazifeyi yapmak için elimden geleni yapacağım. Kimin daha haklı olduğunu, neticede kimin beklentilerinin daha gerçekçi olduğunu Rabbim gösterecektir diyor. Bu şekilde onların çeşitli vaatlerine veya cezalarına cevap veren Hazreti Salih kendi yolunu çiziyor. Kavmiyle yollarını ayırıyor. Daha önce büyük bir ümit besledikleri Hazreti Salih'ten umduklarını bulamayan Semud kavmi bu sefer Hazreti Salih'e diş göstermeye, kötülük yapmaya karar veriyorlar. Bir taraftan ona hakaretler yağdırıyorlar. Sen diyorlar yalancısın, sen şımarıksın, sen büyülenmiş birisin, sen artık bizden ayrıldın, bizden uzaksın. Ve Hazreti Salih onları eğer yolunuzu değiştirmezseniz Allah'ın azabı var dedikçe de sen neyle korkutuyorsan, başımıza ne geleceğini düşünüyorsan hadi onu getir de görelim diye adeta Allah'ın cezasına, azabına karşı meydan okuyorlar cahilce. Ve bu şekilde yıllar süren mücadele neticesinde Hazreti Salih peygambere inanan çok az bir insan grubu oluyor. Çoğunluk ise mele denilen şımarmış, ileri gelen güruh ise meydan okuyor, düşmanlığa devam ediyor ve daha önce pek çok peygambere yapıldığı gibi eğer diyorlar sen gerçekten bir peygambersen, eğer gerçekten Allah dediğin bir varlık, yüce bir güç, kuvvet varsa o zaman bizi şaşırt. Bize hiç ummadığımız, hiçbir insanın gücünün yetmeyeceği bir mucize göster ki biz de senin gerçekten olağanüstü bir yetkinin olduğuna, bir peygamber olduğuna, Allah dediğin o varlığın bulunduğuna iman edelim diye mucize göstermesi için davet ediyorlar. Bunun dışında Hazreti Salih'in kavmi, Semud kavmi yani, iftira atarken, Hazreti Salih'i sıkıştırmaya çalışırken, sen aslında diyorlar, bizim üzerimizde otorite kurmaya çalışıyorsun. Bu nübüvvetle bizim mallarımıza sahip olmak, onları gasp edip elimizden almak istiyorsun, bize reis olmak istiyorsun. Halbuki gerçekten böyle bir niyeti, böyle bir gizli planı olmuş olsaydı Hazreti Salih'in onlara meydan okumak yerine onların suyuna gidip zaten gönüllerinde olan hükümdarlığına talip olması gerekirdi. Halbuki Hazreti Salih gerek söyledikleriyle, gerek yaşayış tarzıyla, gerek tercihiyle onlara meydan okuduğunu, onlardan ayrı bir yol çizdiğini ilan etmişti. Ve onların mucize talebine karşılık da Allah'a niyaz ederek bir mucize istedi. Onların talebi çerçevesinde de bir mucizeyle mükafatlandırıldı. Şebnem Kuşağı'nın muhterem dinleyicileri, Hazreti Salih'in kavmi, Semud kavmi ona müracaatla akıllarınca zor bir şey istediler. Başta kavmin reisi olan, hükümdarı olan Cenda, Katibi adı verilen bir kayayı göstererek bu kayanın içinden kırmızı tüylü, hamile doğurmak üzere olan bir dişi deve çıkar. Yavrusunun rengi de annesinin renginde olsun diyerek imkansız bir şey istedi. Ama kavmi Cenda'nın bu teklifini daha da ileriye götürdü. Sütü yazın serin aksın, kışında sıcak olsun. Bu sütten içen her hasta şifa bulsun. Fakir bir kimse ise o sütten içince fakirlikten kurtulsun dediler. Semud kavmi hayvancılığa önem veriyordu ve kendi içlerinde en itibarlı hayvan kırmızı, kızıl tüylü deveydi. Hazreti Salih'ten de bunu istediler. Hazreti Salih kavminin bu isteğine karşılık Allah'a yalvardı, namaz kıldı ve ardından dua etti. Hepsinin toplandığı, gözleriyle gördükleri bir anda o işaret ettikleri Katibe ismindeki kaya yavaş yavaş büyüdü, büyüdü, sancılı sesler çıkardı ve içinden kırmızı renkli bir deve, La ilahe illallah, salihun nebiyyullah. Allah'tan başka ilah yoktur, salih de Allah'ın peygamberidir diyerek çıktı. Bu hadiseyi gözleriyle gören Semud kavmi içinden bir topluluk, başlarında reis Cende olmak üzere, Hazreti Salih Aleyhisselam'a sarıldılar, onu öptüler ve tevhid akidesine girdi. Ama büyük bir topluluk gözleriyle görmüş oldukları bu olağanüstü hal karşısında bile inat ettiler, isyan etmeye devam ettiler. Bu büyük bir sihirdir, Salih'ten büyük sihirbaz yoktur diyerek inkarlarını katmerlendirerek devam ettirdiler. Cenda kavmine dönüp, bu ne körlüktür, bu kadar körlük de yeter. Ben kendisinden başka hiçbir mabutu olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Salih'e iman ettim dedi. Puthanenin reisi ise kendi elindeki imkanların kaybolacağından belki de korkarak, ne çabuk sihre meylediyorsunuz, ben size bu sihirden daha büyüğünü de gösterebilirim diyerek insanların bir kısmını en azından geri çevirmeye, kavminin dinine, putlara ibadete döndürmeye çalıştı. Cenda, Semud kavminin reisi, sözünde durdu, imanını devam ettirdi, kendi evine gitti, oradaki bütün putları yıktı, sahip olduğu varlıkları, malını, mülkünü, tevhid akidesini kabul etmiş daha önce fakir olan Müslümanlara paylaştırdı ve kendisi sert ve keçeleşmiş bir libas giyerek mütevazi bir hayata geçiş yaptı. Daha sonra da Hazreti Salih'e yardım ederek bütün bilgisiyle, gücüyle onun yanında yer aldı, adeta yardımcısı oldu. Fakat iş burada bitmedi. Hazreti Salih'e gönderilen deve, herkesin gözü önünde yaşanmış bu büyük mucize, bir müddet sonra doğurdu. Fakat anne deve ile yavrusu bir imtihan olmak üzere kavmin içtiği sudan, kuyudan içmeye başladı. Fakat o kuyudan ikisi, anne ve yavru deve, su içtiğinde kuyunun suyu adeta çekiliyor ve gerek o kavmin hayvanlarının gerekse kendilerinin içeceği hiçbir su kalmıyordu. Bunun üzerine o kavim kendi istedikleri bu deve hakkında şikayet etmek üzere Hazreti Salih'e müracaat etti. Biz bundan bezdik dedi. O içtiği zaman biz aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Sen aramızı bul, yoksa biz başka şeyler yapacağız diyerek Hazreti Salih'i üstü örtülü tehdit ettiler. Hazreti Salih, madem öyle dedi, bir gün deve içecek, bir gün de siz içmiş olacaksınız kuyudan. Böylece nöbetleşi olarak herkes ihtiyacını gidermiş olacak. Fakat bu da yetmedi. O deve ve yavrusu sütüyle bütün kavmi doyurduğu halde insanlar onun su içmesinden rahatsız oluyorlardı. Ve bir mucize olarak aralarında gezinmesi insanları çileden çıkartıyordu. Adeta Allah'ı hatırlatan, Hazreti Salih'in peygamberliğini hatırlatan, yürüyen bir mucize olarak görüyorlardı. Ve içten içe bu develeri katletmek için planlar yapmaya başladılar. Fakat kayanın içinden çıkan bu deveye kastetmek, onu öldürmeye kalkmak kendileri için bir tehlike unsuruydu. Hazreti Salih çünkü devenin kılına zarar gelirse kendisine maruz kalınacak azabın önünde duramayacağını, bu azaba karşı kendilerini koruyamayacağını söylemişti. Bunun üzerine insanlar bir yandan o deveye ve yavrusuna kötülük yapmaya çalışıyor, istiyor, arzuluyor, planlar kuruyor. Fakat bir yandan da başlarına gelecek azaptan, cezadan korkuyorlardı. İki tane kadın bu işte öncülük yaptı. Bunlardan bir tanesi Üneyze isminde bir kadındı, yaşlıydı Fakat güzel kızları vardı. Diğeri de Müheyya isminde bir kadındı. Genç, güzel, varlıklı birisiydi. Bu ikisi kendi aralarında konuştular, anlaştılar ve deve su içtiği zaman hayvanlarının susuz kaldığını düşünerek şu develerden kurtulalım, hayvanlarımızla biz de rahat edelim diyerek deveye nasıl kötülük yapacaklarını kararlaştırdılar. Müheyya, genç ve güzel olan, varlıklı olan kadın, amcası oğlu Mıstağı'yı çağırdı ve deveyi işaret ederek eğer onu dedi öldürürsen seninle evlenirim. Bütün mal varlığım, her şeyim de senin olur dedi. Mıstağı biraz düşündü. Bu cazip teklifi kabul etti. Fakat tek başına bunu yapamayacağını anlayınca yanına yardımcılar aramaya başladı. Ve yaşlı olan Üneyze'nin kızlarından bir iki tanesini kendileriyle evlendirmek üzere bir iki yardımcı buldu. Başkalarını da maddi imkanlarla kandırdılar ve 9 kişilik bir organize çete haline dönüştüler. 9 kişi deveyi öldürmek için planlar yapmaya başladı. Nerede yakalarız, nasıl öldürürüz, nasıl öldürürsek daha rahat ederiz diye ve ortalığı karıştırmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim Neml suresinde bu hadiseyi anlatırken o şehirde 9 kişilik bir çete vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı, ıslah etmeyi düşünmüyorlardı diyerek onların psikolojilerini anlatmıştır. Nihayet bu 9 kişi pusuya yattı, mıstığa ok alıp deveyi yaraladı. Hepsi birden çullanarak devenin önce ayaklarını kestiler, sonra da o anne deveyi parçaladılar. Ardından korkup dağa kaçmış olan yavrunun peşine koştular. Bir rivayete göre de onu da kesip etlerini yediler. Fakat deve ve yavrusunun öldürüldüğü haberi Hazreti Salih'e de ulaştı. Hazreti Salih bundan çok büyük bir üzüntüye kapındı. Hem Allah'ın göndermiş olduğu birçok olağanüstü hali bulunan develerin ölmesi, hem de bunun neticesinde kavminin korkutmuş olduğu, haber vermiş olduğu o azaba uğrayacak olması Hazreti Salih'i çok üzdü. Develerin yanına gitti, ağladı. Kavminin hidayeti için dua etti. Onları yine istiğfar etmeye, tevbe etmeye davet etti. Fakat onlar pişmanlık göstermek yerine inat etmeye, Hazreti Salih'e meydan okumaya devam ettiler. Ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen o halde bizi tehdit edip durduğun şu azabı getir de görelim dediler. Salih aleyhisselam kendilerinden yüz çevirdi. Ey kavmim, doğrusu ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim, size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, hoşlanmıyorsunuz dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazreti Salih'e haber gönderdi. Yakında azabım gelecek. Siz, sana inanan müminlerle beraber sen ve ailen orayı terk edin, o bölgeden ayrılın. Bunun üzerine Hazreti Salih kavmine 3 gün kaldığını, 3 gün sonra helak olacaklarını haber verdi. Bu 3 günün çarşamba, perşembe ve cuma günleri olduğu rivayet edilir. İlk gün yüzleri sararmaya başladı kafirlerin. İkinci gün kızardı. Üçüncü gün karardı, fakat bütün her biri olan biteni gördükleri halde, kendi geçirdikleri değişimlikleri fark ettikleri halde bunun suçlusu olarak yine Hazreti Salih'i görüyorlardı ve ona gidip sen hepimize uğursuzluk getirdin diyerek durmadan ona çıkışıyorlardı, kötülük yapmaya karar veriyorlardı ve yine ahdedip biz Salih'i öldüreceğiz diyerek kendi aralarında sözleştiler. Dördüncü gün ise helak olma için son aşamaya başlamıştı. O gecenin sabahında değişik haller olmaya başladı. Devenin bastığı yerlerden kan fışkırdı. Yapraklar kızardı. Kuyu suyu bile kan kırmızısına dönüştü. İnsanlar birbirleriyle konuşmaya korkar oldular. O 9 kişi, "Salih bize sihir yapıyor. Hadi hep beraber gidelim, onu ve ailesini katledelim." diye anlaştılar. Allah-u Teala da Hazreti Salih'e onların bu planını bildirdi. Hep beraber orayı terk ettiler o gece sabaha yakın. Böylece Hazreti Salih de diğer bütün peygamberler gibi hicret eden peygamberler kervanına katıldı. Evini, ailesini, yuvasını, doğduğu bir mekanı, Semud kavmini, Hicr bölgesini terk etti. O 9 kişilik azgınlar güruhu, çete, Hazreti Salih'in evini kuşattı. Orayı ele geçirmek için çalıştılar. İçeriye girip baktıklarında Hazreti Salih'ten ve onun ailesinden kimseyi bulamadılar. Bir tuzak kurmuşlardı. Fakat o tuzaklarını Allah-u Teala başlarına geçirdi. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle ve mekeru mekran ve mekerna mekran ve hum la yeş'urun. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını başlarına geçirdik, planlarını alt üst ettik. Fark etmediler bile. Allah onları o planlarıyla yüzüstü yakalayıverdi. Şiddetli bir sarsıntı tuttu. Yurtlarında yüzüstü düşüp öylece kaldılar. Yani ilk olarak onların dağlarda kurmuş oldukları, güvenilir gördükleri yer, mekan, binalar bir anda sallanmaya başladı. Her biri o bina içinde ters yüz oldular. Harabe haline dönüştüler. Fakat Allah-u Teala kendi evlerinde yüzüstü kapaklanan bu kavme bir başka felaket, bir başka azap daha gönderdi. O da adeta beyinlerini patlatacak, kulaklarını uğuldatacak bir sayha, bir ses, bir çığlık onları kendi güvenli mekanlarında, mağaralarının, dağlarının, kayalarının içinde adeta yok etti, helak etti. Kendilerince Allah'ın azabına karşı hazırlamış oldukları tedbirler hiçbir anlam ifade etmedi. Onlar daha önceki Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad'ın toprak üzerinde zayıf evler kurduğunu düşünmüşler. Kendileri daha güvenli bir mekanda, kayaların içinde, dağların içinde oyarak mağaralar, yerleşim yerleri, iskan alanları açmışlardı. Fakat Allah'ın kudretini, azametini bilemediler, anlayamadılar. Allah'ı gerektiği gibi tanıyamadılar. Ve Allah da onları bir ibret olmak üzere daha önce hiçbir kavmin uğramadığı bir şekilde helak etti, yok etti. Onları güvenli mekanlarının içinde önce depremle sarstı. Ardından da adeta beyinlerini patlatacak bir sayhayla, bir ses, bir çığlıkla onları yok etti. Hazreti Salih'in kavmi olan Semud kavmi, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde azapla yok edilmiştir, bunu haber verilmiştir. Hicr suresinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: "Onları sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı ve kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savamadı. Dünya malına göstermiş oldukları aşırı ihtiras ve o uğurda insanları çeşitli zulümlerle alt üst etmeleri, onları mağdur etmeleri, gurur, kibir içinde kendilerini yüce büyük görmeleri, Hazreti Salih ve ona iman edenlere zulmetmeleri, çeşitli hakaretlerde bulunmaları vesaire onları kurtarmadı. Kendi kurmuş oldukları yalancı saltanatlar onları kurtarmaya yetmedi. Zenginlikleri, malları, evlatları, güçleri, ustalıkları, mimaride ulaştıkları nokta kendilerini kurtarmadı. Ve Allah o kavmi hiç ummadıkları yerden yakaladı ve kendi gücünü, kuvvetini, kudretini başta Salih Aleyhisselam ve onun mümin kavmi olmak üzere daha sonraki nesillere de göstermiş oldu. Şimdi Hazreti Salih ekseninde onun hayatından, onun tevhid mücadelesinden çıkaracağımız ibretlere gelirsek, Allah bir metot olarak bütün kavimleri, bütün toplulukları önce kendine davet etmiştir. Bu daveti başlatırken de onların içinden en salih, en dürüst, en seçkin olanlarını seçmiş, görevlendirmiş ve onların anlayacağı dille kendi dinini tebliğ etmelerini emretmiştir. Fakat öncesini bildikleri, meziyetlerini bildikleri bu insanlar tebliğe başlayınca bir anda kavmin saygıdeğer insanı olmaktan çıkıp küçük görülen, hor görülen, alay edilen, hakaret gören, işkence gören sıradan basit zavallı insanlara dönüşmeye başlamıştır. Kendilerini adeta ulaşılmaz insanlar, kibirden, azametten, burunlarından kıl aldırmaz insanlar halinde gören bu azgın güruh, sahip oldukları maddi imkanlarla, makam ve mevkiyle müminlere ve peygamberlere tepeden bakmışlar, onların davetini küçümsemişler, sahip oldukları örf, adet, gelenek, anlayış ve miraslarına toz kondurmak istememişler, atalarının, babalarının inançlarını küçük görmemişler, onlara dört elle sarılmaya devam etmişler, adeta akıllarını gölgelemişler, küfretmişlerdir. Küfür aslında örtmek demektir. Onlar fıtratlarında var olan inanç meylini örtmüşlerdir. Onlar akıllarında var olan bir pusula gibi doğruyu gösteren, hidayeti gösteren o merkezi iptal etmişler. Onlar kendi vicdanlarında peygamberlerin örnek hayatını, geçmiş temiz hayatını gördükleri halde görmezden gelmeyi seçmişler. Onlar yine kendi küfür ve isyan hayatlarının neticelerini gördükleri halde bu hayatı görmezden gelerek aslında iyi bir hayat yaşadıklarını zannederek devam etmişlerdir. Bu kıssada yine dikkat çeken bir unsur, kadınların fesat çıkartmak için zenginlik, güzellik vesaire gibi Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kötüye kullanmasıyla ilgili ibretlik bir durum var. Gerek kendisini teklif ederek, gerek kızlarını teklif ederek kötülüğe yol açıyor, destek oluyor, ön ayak oluyor. Ve bu şekilde oluşturulan bir çeteyle de Allah'ın büyük bir mucize olarak göndermiş olduğu deve katlediliyor. Netice itibariyle Allah her kavmi kendi dillerinden konuşan, tanıdıkları, bildikleri peygamberlerle muhatap kılmış, o peygambere gösterdikleri tavır neticesinde iman edenleri yükseltmiş, kurtarmış, hicret etme yolları göstermiş, inkar eden, zulme devam edenleri de herkesin göreceği şekilde helak etmiştir. Bu tarihte böyle olduğu gibi günümüzde de böyledir. Peygamber Efendimiz zamanında böyle olduğu gibi günümüzde de yaşanan hayatta böyledir. Bütün peygamberler aynı şekilde gelmiş, benzer mukabelelerde bulunulmuş ve aklını kullanan, hidayeti seçenler kurtuluşa ermiş, nefsinin sultası altında devam eden ve hatalarında ısrar eden güruh ise helak olup gitmiştir. Rabbim bizi de sahip olduğu nimetlerin farkında olarak kulluğunu seçen, kullukla mutlu olan, günahtan, isyandan uzak duran, peygamberlerin yolunu seçen, gazaba uğramamış, dalalete düşmemiş insanlardan eylesin. Bizi hidayet kervanında kendisine yer bulan, o hidayet kervanının bir zinciri, bir halkası olarak devam eden insanlar topluluğuna dahil edesin. Bizi bu dünyada peygamberlerin yolunda eylediği gibi ahirette de onların yanında, yakınında komşusu eylesin. Gelecek programlarda tekrar görüşebilmek ümit ve duasıyla Allah'a emanet olun muhterem dinleyiciler.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.